Ayrım 10, sıfıra 1 kala, Ken Follett, sayfa 115, saat 13. Her bir Baby Sergeant motoru 1.25 metre uzunluğunda 15 santim çapındadır. Ağırlığı da 29 kilodur. Motoru sadece 6,5 saniye yanar. Luke sessiz, sakin, meskun bir yer arıyordu. Washington ona tamamıyla yabancıydı. Sanki önceden hiç gelmemişti buraya. Union tren istasyonundan yola çıktığında belli bir yön yoktu aklında ama batıya yönelmişti. Yol onu kentin göbeğine getirmişti. Göz alıcı görünümler, görkemli hükümet daireleri vardı karşısında. Manzara güzeldi belki ama ürkütücü bir izlenim uyandırıyordu onda. Yoluna doğru devam edecek olursa biliyordu. Er geç normal ailelerin sıradan evlerde yaşadığı bir yere gelecekti. Irmağın karşısına geçti, sıra sıra ağaçlar, dikilmiş dar sokaklı şirin bir banliyödeydi. Üzerinde Georgetown Akıl Hastanesi yazılı bir tabel olan binanın önünden geçerken burasının Georgetown olması gerektiğini düşündü. Sıradan evlerin dizili olduğu ağaçlıklı bir yola girdi. Burada yaşayanlar devamlı uşak ya da hizmetçi tutacak türden olmasa gerekti. Dolayısıyla boş bir yer bulabilirdi. Sokağın sonunda bir dönemeç vardı. Dönemeç ise çıkmaz bir sokaktı. Sonunda mezarlık vardı. Luke arabasının burnunu geldiği yola çevirerek park etti. Olur da birden kaçması gerekirdi. Şimdi basit birkaç alet gerekti. Keski, tornavida ya da çekiç gibi. Bagajda küçük bir şey bulabilirdi belki. Ne var ki bagaj kilitliydi. Bir tel parçası bulsa kilidi açabilirdi. Yoksa bir nalbura gidip ihtiyacı olan şeyi satın alması ya da çalması gerekecekti. Arka koltuğa uzandı, çaldığı bavulu aldı, giysileri karıştırdı. İçinde bir takım kağıtların bulunduğu bir dosya geçti eline. İçinden bir ataş çıkarıp kapadı dosyayı. Bagajı açmak yarım dakika bile sürmedi. Umduğu gibi Kriko'nun yanındaki teneke kutuda tek tük alet vardı. En büyük tornavidayı seçti, çekiç yoktu. Ama ayarlanabilen bir İngiliz anahtarı vardı, bu işini görürdü. Paçavra trench coat'unun içine koydu ve bagaj kapağını güm diye kapadı. Arabanın içinden çalmış olduğu çantayı alıp kapısını kapadı, köşeyi döndü. Mutena bir semtte elinde lüks bir valiz, serseri kılıklı halini biri görecek olsa göze batacağı besbelliydi. Polis denen yerel işgüzarların yapacak işi olmadığından başını derde sokması işten bile değildi. Yoksa her şey tıkırında gidecek olursa yarım saat içinde yıkanıp tıraş olabilir, saygıdeğer bir vatandaş havasına bürünebilirdi. Sokakta gözüne kestirdiği küçük ön bahçeyi geçip ilk evin kapısını çaldı. Rosemary Sims evin önünden ağır ağır ilerleyen mavi beyaz bir araba görmüş, acaba kimin diye merak etmişti. Browning'ler yeni bir araba almış olabilirler miydi? Olabilirdi pekala, zengindiler. Yabay Cyrus bekardı, parayı biriktirip ne yapacaktı ki? Belki de bir yabancıya aitti, kim bilir. Gözleri henüz iyi seçebiliyordu, özellikle kışın ağaçlar yapraklarını döktüğünde. İkinci kat penceresinden rahat koltuğunda sokağı iyi görebiliyordu. Köşeyi dönen uzun boylu yabancıyı görmüştü. Tuhaf demişti kendi kendine. Şapkası, sırtında yırtık pırtık bir trench coat, ayakkabıları ayrılmasın diye iple bağlı. Nasıl oluyor da yeni bir çanta taşıyor? Bayan Briskin'in kapısını çaldı sonunda. Bayan Briski yalnız yaşayan dul bir kadındı ama saf değildi. Yabancıyla baş edebilirdi, bundan emindi. Nitekim Bayan Briski pencereden başını uzattı ve eliyle git işine der gibi bir hareket yaptı. Oradan ayrılıp bu kez komşu Bayan Löw'in kapısını çaldı. Bayan Löw kapıyı açtı, uzun boylu siyah saçlı bir kadındı. Bayan Sims'e göre kendini beğenmiş biriydi. Kapıyı çalan kişiyle bir iki söz ettikten sonra kapıyı yüzüne çarptı. Sıra diğer komşudaydı. Anlaşılan cadde boyunca bütün kapıları çalacaktı. Genç kadın Jeannie Evans kucağında bebeği Rita kapıya geldi. Öndüğünün cebinden 3-5 kuruş çıkarıp verdi. Demek dilenciydi. Yaşlı Bay Clark bornozu sırtında ayağında terlikleriyle açtı kapıyı. Yabancı ondan hiçbir şey alamadı. Yandaki evin sahibi Bay Bonetti işteydi. 7 aylık hamile karısı da elinde file, herhalde bakkala gitmişti 5 dakika önce, kapıyı açan olmadı. Luke bu arada bütün kapıları incelemişti, hepsi de aynıydı. Hepsinde de yale kilidi vardı. Kapı tarafında bir dil, kasada da metal bir yuva. Kilit içeriden bir kol ile, dışarıdan ise anahtarla açılıyordu. Her kapıda insan boyunda füme camlı küçük bir pencere vardı. En kolayı camı kırıp elini içeri sokarak kapı topuzunu çevirmek olacaktı. Ama kırık cam sokaktan görülür, göze çarpardı. Tornavidasını denemeye karar verdi. Sokağın yukarısına aşağısına göz gezdirdi. Talihi yaver gitmemişti. Boş bir ev buluncaya dek 5 evin kapısını çalması gerekmişti. Şimdiye dek dikkat çekmiş olabilirdi ama görünürde kimse yoktu. Öyle veya böyle başka seçeneği yoktu, tehlikeyi göze almak zorundaydı. Bayan Sims pencereden geri çekilip koltuğunun yanındaki aizeyi kaldırdı. Acele etmeden dikkatle ezbere bildiği karakolun numarasını çevirmeye başladı. Luke'un elini çabuk tutması gerekiyordu. Tornavidayı kilit hizasında kapı ile kasa arasına soktu. Sonra da İngiliz anahtarı ile küt diye vurdu ucunu kilit yuvasına doğru iterek. İlk vuruş bir işe yaramadı, kilit arasına sıkışmıştı. Kanırdı tornavidayı, bir delik arayarak yeniden çekicini kullandı. Bu kez daha kuvvetli indirdi. Tornavida bir türlü yerine oturmuyordu. Havanın soğuk olmasına rağmen aldığında ter taneleri belirmeye başladı. Kendi kendine telaşlanma diyordu. Önceden yapmış olmalıydı yaptığı bu işi. Ne zaman? Hiçbir fikri yoktu. Bu teknik işe yaramıştı, emindi bundan. Tornavidayı yeniden oynattı. Bu kez ucu bir çentiye girdi gibi geldi. Olanca gücüyle bir kez daha indirdi İngiliz anahtarını. Tornavida 2,5 santim kadar içeri girdi. Kilidin dilini yuvasından geri iterek kapının kolunu bir yana itti. Kapı Allah'tan içeri doğru açılıyordu. Kapıda neden olduğu hasar sokaktan fark edilemeyecek türdendi. İçeri daldı ve arkasından kapıyı kapadı. Rosemary Sims'in telefon numarasını çevirme işi bitmişti. Pencereden baktığında yabancıyı göremedi. Ne de çabuk. Polis açmıştı telefonu. Kadın bir şey demeden ahizeyi yerine yerleştirdi. Kapıları çalmaktan neden vazgeçmişti acaba? Nereye gitmişti? Neyin nesiydi bu herif? Gülümsedi. Gün boyunca kafasını kurcalayacak bir şey çıkmıştı. Genç bir çiftin eviydi burası. Her yer düğün armağanlarıyla, değersiz hediyelik eşya satan dükkanlardan alınmış eşya ile doluydu. Yeni bir karyola, salonda büyük bir televizyon ama mutfakta hala sandıkla tutuyorlardı portakalları. Salondaki radyatörün üzerinde Bay G. Bonetti yazan açılmamış bir mektup duruyordu. Çoluktan çocuktan eser yoktu. Bay ve Bayan Bonetti çalışıyor olmalıydı. İkisi de ancak akşama dönerdi ama emin olamazdı. Acele üst kata çıktı. 3 yatak odası vardı. Sadece birinde mobilya vardı. Titizlikle yapılmış yatağın üzerine çantayı attı. İçinde dikkatle katlanmış beyaz çizgili bir kostüm vardı. Beyaz bir gömlek ve klasik çizgili kravat. Siyah çoraplar, temiz don, fanila ve gıcır gıcır boyalı yarım numara büyük burnu delikli ayakkabılar. Pis giysilerinden hemencecik kurtulup bir köşeye fırlatıp attı. Yabancı bir evde çıplaklık garip bir his uyandırmıştı onda. Duşu boş geç şimdi dedi kendi kendine ama kendi burnuna bile leş kokuyordu. Banyoya giden minik bir koridoru geçti, sıcak su altında kendini harika hissetti. Sabunlamadığı yeri kalmadı. Banyodan çıkınca durup etrafı dinledi. Evde çıt yoktu. Bayan Bonetti'nin pembe banyo havlusuna silindi. Bu da bir düğün armağanıydı herhalde. Paçalı külotu giydi, pantolonu çekti, çoraplarını, ayakkabılarını giydi. Tıraş olurken bir şey olursa çabuk tüyebilirdi artık. Bay Bonetti'nin elektrikli tıraş makinesi vardı. Luke jiletle tıraş olurdu. Çantada onu da buldu. Jilet ve tıraş fırçası, yüzünü çabucak sabunlayıp tıraş oldu. Bay Bonetti'nin kolonyası yoktu ama çantada o da vardı belki de. Güzel kokma fikri hoşuna gitti. Güzel bir tıraş takımı kutusu buldu. Fermuarını açtı. İçinde kolonya yoktu ama titizlikle dizilmiş 20'lik banknotlardan $100 vardı. Herhalde kendi hacette kullanılacak paraydı bu. Parayı cebine indirdi. Bir gün gelip adama öderim dedi içinden. Ne de olsa işbirlikçi değildi adam. Bu da nereden çıkmıştı şimdi? Al sana bir muamma daha. Gömleği geçirdi sırtına, kravatını bağladı, ceketi giydi. Üzerine olmuştu hepsi de. Eh ne de olsa kendi boyunda posunda birini seçmemiş miydi? Giysileri kalite giysilerdi. Valizin üzerindeki etikette Central Park South New York adresi vardı. Luke'un tahminine göre adam Washington'a birkaç günlüğüne iş toplantısına gelmiş bir şirket yöneticisi olmalıydı. Yatak odası kapısının arkasında bir boy aynası vardı. Union istasyonundan bu yana aynaya bakmamıştı. Son gördüğü aksi kendisine pis pis bakan bir serseriydi. Aynaya doğru seyirtip şöyle bir kasıldı. Şimdi karşısında 35 yaşlarında siyah saçlı, mavi gözlü biri vardı. Normal bir insan. Altüst bir halde görünüyordu, bitkin bir rahatlık çöktü üzerine. ''Şuna bak hele'' dedi kendi kendine. ''Böyle bir adam hayatını nasıl kazanıyordur acaba?'' Elleri yumuşaktı, şimdi temizdi de. Çalışırken elini kullanan işçi ellerine benzemiyordu. Yüzü yumuşaktı. Belli ki açıkta kötü hava koşullarında çalışan biri değildi. Saçı iyi bir berberin elinden çıkmıştı. Aynadaki adam yüksek düzeyde bir firma yetkilisiydi. Kesin olan bir şeyse kendisinin polis olmadığıydı. Çantada ne şapka ne de palto vardı. Bu durumda soğuk bir Ocak günü göze batacağından emindi. Acaba evde bulabilir miyim diye düşündü. Birkaç saniye daha ayırabilirdi bu iş için. Gardırobu açtı, içinde fazla bir şey yoktu. Bayan Bonetti'nin 3 entarisi vardı sadece. Spor ceket kocasının hafta sonunda giydiği ceket olacaktı. Bir de kiliseye giderken giydiği siyah takım elbise, palto yoktu. Bay Bonetti'nin sırtında olmalıydı. 2 tane alacak parası yoktu herhalde adamın. Ama hafif bir trench coat gözüne ilişti, askısından çıkarıp aldı. Hiç yoktan iyiydi. Üstüne geçirdi. Biraz küçüktü üstüne ama idare ederdi. Gardıropta fötür şapka yoktu. Ama Bonetti'nin herhalde cumartesi günleri giydiği, spor ceketle birlikte kullandığı cap vardı. Küçük geldi başına. Tıraş kutusundan aldığı parayla yeni bir şapka satın alıncaya kadar bu idare ederdi bir süre. Aşağıda bir gürültü duydu, donup kaldı, kulaklarını dikti bekledi. Genç bir kadının sesi, ''Kapıma ne olmuş böyle?'' diyordu. Aynı sese benzeyen başka ses ise biri kapıyı zorlamış olmalı dedi. Luke sessizce hay Allah kahretsin dedi, fazla uzun kalmıştı. Haklısın galiba Jeepers, polis çağırsan iyi olur. Bayan Bonetti işe gitmemişti demek, alışverişe gitmiş olmalıydı. Derken dükkanda bir tanıdığına rastlamış, kahve içmeye evine davet etmişti. Bilmem, içeri giren olmamış gibi görünüyor. Nereden biliyorsun, bak bakalım çalınan bir şey var mı? Luke oradan bir an önce sıvışmak gerektiğini anlamıştı. ''Çalınacak ne var ki? Aileden kalma mücevherler mi?'' ''Televizyon var.'' Luke yatak odasının penceresini açıp dışarı ön bahçeye baktı. Sarılıp inebileceği ne su borusu vardı ne de bir ağaç. ''Bir şeye el sürülmemiş gibi'' dediğini duydu Bayan Bonetti'nin. ''İçeri girdiklerini sanmıyorum.'' ''Ya yukarı kat?'' Ses çıkarmadan Luke sofadan geçip banyoya gitti. Evin arkasında taş bir avlu vardı. Atlayacak olsa bir yerini kırardı. ''Çıkıp bir bakayım.'' ''Korkmuyor musun?'' Sinirli sinirli güldü. ''Korkmasına korkuyorum ama başka ne yapabilirim ki? Polisi çağırır da kimse çıkmazsa komik duruma düşeriz.'' Luke merdivenlerden çıkan ayak seslerini duydu. Banyo kapısının arkasına gizlendi. Ayak sesleri merdivenden sofaya çıktı, yatak odasına geldi. Bayan Bonetti çığlık atar gibi oldu. Arkadaşı ''Bu çantada ne?'' diye sordu. ''Ne bileyim, görmedim hiç.'' Luke sessizce banyodan çıktı. Yatak odasının kapısı açık duruyordu ama kadınları göremiyordu. Ayaklarının ucuna basa basa merdivenlerden indi. İyi ki halı döşeliydi yer. ''Evet, böyle bir çantayla giren ne biçim hırsızdır böyle?'' ''Ben polis çağırıyorum. Bu işin içinde bir iş var.'' Luke ön kapıyı açıp dışarı çıktı, gülümsedi. Olmuştu bu iş. Kapıyı sessizce kapadı ve hızla uzaklaştı. Bayan Sims şaşkın şaşkın bakıyordu. Bonetti'nin evinden çıkan adam Bay Bonetti'nin siyah trench coat'unu giymişti ve Kızılderilileri seyrederken giydiği gri tweed cap vardı başında. Ama adam Bay Bonetti'den daha iri yapılıydı. Üzerindeki giysiler ona göre değildi. Adamın sokağın sonuna kadar yürüyüp köşeyi döndüğünü gördü. Çıkmaz sokak olduğuna göre geri gelmesi gerekecekti elbette. Bir dakika sonra daha önce görmüş olduğu mavi beyaz arabanın hızla geçtiğini fark etti. Evden çıkan adamın gözlediği serseri olduğunu anladı. Eve girip Bay Bonetti'nin giysilerini çalmış olmalıydı. Evinin önünden geçerken plaka numarasını aldı. Saat 13.30. Sergeant motorlarının 300 statik testten, 50 uçuş testinden ve 290 ateşleme sistemi ateşlemeden başarıyla geçmiştir. Anthony sabırsızlıktan, sinirden patlar durumda toplantı odasında oturmuş bekliyordu. Luke hala Washington'da dolaşıp duruyordu, kim bilir neyin peşindeydi. Oysa Anthony burada çakılıp kalmış, iktidarda bulunan kişileri memnun etmek isteyen birinin, Küba dağlarına çıkmış olan başkaldıranlarla savaşma gereğini anlatan, kafa ütüleyen Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsünü dinliyordu. Anthony Fidel Castro'yu da Che Guevara'yı da iyi biliyordu. Emirlerinde olsa olsa 1000 kişi ya var ya yoktu. Onları temizlemek mümkündü elbette. Ama yerlerine başkaları geçerdi. Anthony dışarı çıkıp Luke'u aramak istiyordu. Kendisi olsun, emrinde çalışanlar olsun, Kolombiya'daki bütün karakollara telefonla haber vermiş durumdaydı. Çevredeki ayyaşlara, berduşlara, üniversite profesörü gibi konuşanlara, herhangi bir acayipliği olan tiplere göz kulak olunması ve acayip bir şey sezdiklerinde kendilerine hemen telefon edilmesini söylemişlerdi. Polisler CIA ile işbirliği yapmaktan memnundu. Uluslararası casusluk işlerine katılmaları hoşlarına gidiyordu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü konuşmasını bitirmiş, şimdi yuvarlak masa toplantısı başlamıştı. Anthony biliyordu, Castro gibi birinin başa geçmesini önlemenin tek çaresinin Amerika Birleşik Devletleri'nin ılımlı bir reformcu hükümeti desteklemesi gerekiyordu. İyi ki komünistler için bunda tehlike yoktu. Kapı açılıp içeri Pete Maxwell girdi. Masa başında oturan oturum başkanı George Cooperman'a özür dilermiş gibi başıyla işaret yaptı. Sonra da Anthony'nin yanına oturdu ve içinde polis raporları bulunan bir dosyayı önüne itti. Hemen hemen her karakoldan acayip olaylar hakkında bilgi geliyordu. Jefferson Memorial'da yakalanan yan kesici, güzel bir kadının erkek olduğu anlaşılmıştı. Gene bir takım serseriler hayvanat bahçesinde bir kafesi açıp bir kartalı salıverme girişiminde bulunmuştu. Wesley Heights'da bir erkek karısını içine fazla miktarda peynir koyduğu pizza ile boğmaya teşebbüs etmişti. Dini yayınlar dağıtan bir kamyon yükünü Petworth'a boşaltmış, Georgia Bulvarı'nda trafik tıkanmıştı. Luke'un Washington'dan ayrılmış olması muhtemeldi ama Anthony bunu tahmin etmiyordu pek. Gidecek bir yeri yoktu ki. Luke'un parası yoktu, tren ya da otobüs bileti alacak. Çalabilirdi ama ne amaçla, nereye gidebilirdi ki? Annesi New York'ta oturuyordu. Baltimore'da da bir kız kardeşi vardı ama kendisinin bundan haberi yoktu. Anthony raporlara acele bir göz atarken bir yandan yarım kulakla patronu Carl Hobart'ın Amerika'nın Küba Büyükelçisi Earl Smith hakkındaki konuşmasını dinliyordu. Kendisi kilisenin ileri gelen kimselerini ve Küba'yı barış yoluyla reforme etmeye çalışan başka kimselerin kuyusunu kazmıştı. Anthony bazen Smith'in bir Kremlin ajanı olabileceği geliyordu aklına ama daha da muhtemeli Dangala'nın tekiydi. Polis raporlarından biri dikkatini çekti ve Pete'e gösterdi. Doğru mu bu diye fısıldadı, inanmıyormuş gibi. Pete doğru der gibi başını salladı. A caddesi ile 7. caddede kol gezen bir polis bir serserinin saldırısına uğramıştı. Serserinin teki polis dövecek ha? Bahsedilen yer Luke'u gözden kaçırdığımız yer. O olabilir dedi Anthony heyecan içinde. Konuşmakta olan Carl Hobart öfkeli bir bakış fırlattı ona. Anthony ses perdesini indirdi. Polise niçin saldırsın ama? Bir şey mi çalmaya kalktı polisin silahını falan? Ama adamı iyi pataklamış. Kırılan sağ elinin bir parmağını hastanede ameliyat etmişler. Anthony elektrik çarpmış gibi yüksek sesle vallahi o dedi. Carl Hobart Allah aşkına dedi. George Cooperman alaylı bir edayla Anthony ya pis çeleni kapat ya da konuşmak istiyorsan dışarı çık tamam mı dedi. Anthony ayağa kalktı. Kusura bakma George, hemen geliyorum. Odadan dışarı çıktı, ardından da Pete, kesin o dedi Anthony kapı kapanınca. Savaştayken damgasıydı. Gestapo'ya aynı şeyi yapardı, parmak kırardı. Pete şaşkın bakıyordu. Nereden biliyorsun kuzum? Anthony pot kırdığının farkındaydı. Pete Luke'un sinir krizi geçiren bir diplomat olduğunu sanıyordu. Anthony Pete'e Luke'u şahsen tanıdığını söylememişti. Şimdi kendi dikkatsizliğine kızıyordu. Sana her şeyi anlatmadım dedi, önemsemiyormuş gibi. Onunla OSS'le birlikte çalışmıştık. Pete kaşlarını çattı. Savaştan sonra diplomat oldu. Anthony'ye ters ters baktı. Bütün sorun karısıyla aralarında olan bir şey değil ya, değil mi? Herhalde. İş daha ciddi olmalı. Pete bunu kabul etti. Soğukkanlı piç insanın parmağını nasıl kırar? Soğukkanlı mı? Acımasız bir yanı vardı ama Anthony Luke'u hiç öyle görmemişti. Gerektiğinde acımasız olduğunu sanıyorum. Postunu örtmüştü, rahatladı ama Luke açıktaydı. Olay ne zaman olmuş? 9:30'da. Tüh, aradan 4 saat geçmiş. Şimdi kentin herhangi bir yerinde olabilir. Şimdi ne yapacağız? Luke'un resmini verip birkaç kişi salalım A caddesine. Bakalım bir ipucu elde edebilir miyiz nereye gittiği konusunda. Polisle de konuşmalı. Olur. Bir şey öğrenirsen şu siktirici toplantıya girmekten çekinme. Anlaşıldı. Anthony içeri girmişti. Savaş arkadaşı George Cooper'ın telaş içinde konuşuyordu. Bir avuç özel kuvvet gönderip Castro'nun baldırı çıplaklar ordusunu 1-2 gün içinde yok ediverelim. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü konuşuyordu. Operasyon gizli tutulabilir mi? Tutulamaz dedi George, ama buna yerel bir çatışma süsü verilebilir. Tıpkı İran'da ve Guatemala'daki gibi. Carl Hobart sözünü kesti. Kusura bakmayın ama İran ve Guatemala'da yaptıklarımız neden gizli oluyor? Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, yöntemlerimizin propagandasını yapmamak için besbelli dedi. Kusura bakmayın ama aptalca bir şey bu dedi Hobart. Bunu bizim yaptığımızı bal gibi biliyor Ruslar. İranlılar ile Guatemalalılar da biliyor bizim işimiz olduğunu. Kahretsin. Avrupa gazeteleri bunu bizlerin yaptığını barbar bağırarak duyurdu. Amerikalılardan daha enayisi yok. Onlara niçin yalan söylememiz gerekiyor? George gittikçe sinirleniyordu. Her şey ortaya çıkacak olursa kongre soruşturması açılır. Siktirici bir takım politikacılar buna hakkımız olup olmadığını, yasap olup olmadığını sorgulamaya başlar. Öte yandan zavallı bok içinde yüzen İranlı çiftçilere, Amerikalı buz toplayıcılara ne demeli? Fedan sorular değil diye direndi Hobart. Guatemala'daki yaptıklarımız ne işe yaradı acaba? Ha? Armas rejimi. Ha bir avuç çeteci. Aradaki farkı anlamak kolay değil. George'un sabrı tükenmişti. Yeter diye vardı. Biz burada açlıktan geberen İranlıları besleyecek, Güney Amerikalı köylülere de yurttaşlık hakları tanıyacak değiliz. Yapmayın Allah aşkına. İşimiz Amerikalıların çıkarlarını gözetmek. Demokrasinin canı cehenneme. Bir ara sessizlik oldu. Derken Carl Hobart, teşekkür George dedi. Buna açık açık söylediğin için teşekkür. 10. ayrımın sonu. Sayfa 128.